Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Dış politika gündeminin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Dış politika gündemindeki yoğunluk devam ediyor. Dünyadan yükselen tepkilere rağmen işgal devleti Gazze'deki soykırımını sürdürüyor. On binlerce Filistinliyi katletmesine rağmen hedeflerine ulaşamayan Siyonistler son günlerde saldırılarının dozunu zirveye taşıdı. Gazze'de soykırımını zirveye taşıyan Siyonistler Batı Şeria'da da yeni yerleşim projeleri, askeri operasyonlar ve yeni karakollarla ilhakın zemini hazırlıyor. İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü ilhak projesine eş zamanlı olarak fanatik Yahudilerin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları da rutin haline geldi artık. Bu hafta Gazze gündemine ilişkin tüm bu gelişmelerin detaylarına bakacağız. Bu hafta Suriye gündeminde önemli gelişmeler yaşandı. İsrail'in işgali altındaki Golan tepelerinde gerilim yeniden tırmanıyor. Şehit Muhammed Eddaif Tugaylarının ortaya çıkışı ve İsrail'in Güney Suriye'ye hava saldırıları sadece askeri değil, siyasi sonuçları da beraberinde getirme ihtimali bir hayli yüksek. Peki kim bu grup, neden şimdi ve bu gelişmeler bölgesel dengeleri nasıl etkileme potansiyeline sahip? Gerçek direniş mi, bölgesel istihbarat operasyonu mu? Golan'da yeni bir dönemin başlayıp başlayamayacağına ilişkin neler söylendiğine bakacağız. Ukrayna'nın 2 Haziran sabahı başlattığı ve Örümcek Ağı adını verdiği insansız hava aracı operasyonu Rusya'nın 4 ayrı askeri hava üssünü hedef aldı. İstanbul'da gerçekleşecek olan ateşkes ve barış müzakereleri öncesi Ukrayna'nın gerçekleştirdiği bu son derece sofistike ve başarılı operasyon bu haftanın en çok konuşulan gelişmelerinin başında geldi. Bu başarılı operasyon gerçekten zafer hissi mi yoksa geçici bir rahatlama mı? Putin'in bu saldırıya cevabı ne olacak? Bu konu etrafında yine neler söylendiğine bakacağız. Evet, ilk gündem maddemiz Gazze ile başlıyoruz Sınır Ötesi programımıza sevgili dinleyenler. Gazze şeridinde uzun süredir ağır saldırılara, zorla yerinden edilmeye maruz bırakılan Filistinliler yaklaşan Kurban Bayramı'na İsrail'in uyguladığı soykırımın gölgesinde giriyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırı ve yıkım, bir gün sonra başlayacak Kurban Bayramı sevincine dair belirtileri daha henüz ortaya çıkmadan siliyor sevgili dinleyenler. Harabeye dönmüş kent sokakları defalarca zorla yerinden edilen Filistinler için sığınacak bir yer haline gelmişken, sokak köşelerinde biriken yığınlar arasında açlıktan bitkin düşmüş yüzlerde bayram neşesinden eser yok. Filistin halkı dünyanın gözü önünde sistematik bir şekilde aç bırakılıyor, yerinden ediliyor, bombalanıyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları, Birleşmiş Milletler'in çağrıları, insan hakları örgütlerinin raporları, hepsi sadece kağıt üzerinde yankılanan boş sözler. Gerçeklik ise can veren çocuk bedenleri ve çadırlarda açlıktan baygın düşen anneler. Bu bayram Gazze'de ne bir kurbanlık kesilebiliyor ne de bir çocuk bayramlık hayali kurabiliyor. Çünkü hayatta kalma artık tek hedef. Sadece bir tas çorba, sadece bir yudum temiz su. Ne elektrik var, ne ilaç, ne huzur var, ne de bir sonraki sabaha ulaşma garantisi. Burada mesele sadece Gazze değil sevgili dinleyenler. Burada mesele insanlığın sınavı. Vicdanlar sağır, ekranlar kör, siyaset ise ahlaki iflas içinde. Bayram Gazze'de bir takvim yaprağı olmaktan ibaret artık. Neşe değil, matem günü. Kurban değil, kurban edilen bir halk var ortada. Toprakları uğruna evlerine dönme umuduyla yaşayan bir halk. Ve biz dışarıdan izliyoruz. En acısı da bu olsa gerek. Evet, Gazze'de 3 aydır devam eden abluka ve açlık krizinin ortasında İsrail ve ABD destekli sözde yardım planı insani çözüm sunmak bir yana yeni bir ölüm düzeni olarak karşımıza çıkıyor. 27 Mayıs 2025'te devreye sokulan Gazze İnsani Yardım Kurumu isimli yapı görünürde yiyecek dağıtımı yapmayı amaçlarken pratikte yüzlerce sivilin hayatına mal olan kanlı yardımlar zincirine dönüşmüş durumda. İsrail ordusunun doğrudan kontrol ettiği alanlarda kurulan yardım merkezleri, sivillerin açlıkla olan mücadelelerini acımasız bir ölüm kalım savaşına çevirdi adeta. Gazze hükümetinin resmi açıklamasına göre yalnızca son 8 gün içinde bu merkezlerde İsrail ordusunun ateşi sonucu 102 sivil hayatını kaybetti. 490 kişi yaralandı. En son katliam 3 Haziran sabahı Refah'ta meydana geldi ve 27 kişi hayatını kaybetti. Bu merkezlerde dağıtılan yardımların miktarı sınırlı. Ne uluslararası organizasyonlarla koordinasyon sağlanıyor ne de sahadaki ihtiyaçlara dair bir veri tabanı bulunuyor. Yardım adı altında organize edilen bu yapı halk arasında açlık tuzakları olarak anılmaya başlandı. Gazze hükümeti yaşananları yardım kılıfı altında gerçekleştirilen sistematik bir imha olarak tanımlıyor. Kurulan yardım mekanizmasının başında emekli ABD'li askerler ve İsrail'e yakın isimlerin yer alması bu projeyi siyasi ve askeri bir operasyon olarak değerlendirme zorunluluğu doğuruyor. Gazze hükümeti, Washington yönetimi gıda üzerinden savaş suçu işleyen bu kanlı projeye doğrudan destek vermekle suçluyor. Gazze'deki yardım merkezleri insani diplomasi değil bir tür psikolojik savaş taktiği gibi işliyor. Açlıktan ölmek ya da kurşunla can vermek arasında seçim yapmaya zorlanan insanlar dünyanın gözleri önünde kurulan bu çifte kıskacın ortasında bırakılıyor. Kimi girişimlerde olsa Batı başkentlerinin işgal devletine yönelik tepkileri söylemlerin ötesine geçmiş değil sevgili dinleyenler. Ancak halk nezdinde Siyonist yönetime yönelik öfke her geçen gün artarak büyüyor. Almanya, Danimarka, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'da yapılan kapsamlı anketler İsrail'e karşı olumlu bakanların oranının 1/5'in altına düştüğünü gösteriyor. Daha açık ifadeyle Avrupa halklarının büyük çoğunluğu artık İsrail'e sempati duymuyor. Bu tablo yeni değil aslında ama bu denli net ve çarpıcı oluşu Avrupa kamuoyunda bir eşik noktasının aşıldığını gösteriyor. 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan katliamlar, yıkım ve insanlık dramı yıllarca Batı'nın resmi söylemleriyle ters düşen vicdani bir uyanışı tetiklemişe benziyor. Peki bu ne anlama geliyor? Avrupa'nın halkları belki de uzun bir sessizliğin ardından İsrail-Filistin çatışmasında denge adı altında sürdürülen çifte standartlara karşı çıkıyor. İfade özgürlüğünün kısıtlandığı, Filistin'e destek vermenin cezalandırıldığı, antisemitizmin yaftasının hak aramanın önüne set çektiği bir dönemde bu kadar yüksek oranlarda Filistin'e destek çıkması ciddi bir kopuşun işareti olarak görülüyor ve yorumlanıyor. 7 Ekim sonrası işgal devletinin başlattığı soykırım savaşı ile birlikte İsrail küresel düzeyde artan bir meşruiyet krizine girmiş durumda velhasıl. Özellikle çocuk ölümleri ve sivillere yönelik yıkım nedeniyle Batı kamuoyundaki destek hızla erirken üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir cephede İsrail karşıtı duruş yükseliyor. İsrail medyası işte tam da bu bağlamda İsrail'in yaşadığı meşruiyet kaybını örtmeye yönelik yeni bir algı operasyonu başlattığı gözlemleniyor. İsrail sığınağının önde gelen yayın organlarından İsrail Hayom'da yayınlanan ve Siyonist şarkıyatçı Dr. Yehuda Blanga imzalı bir yazı Avrupa'daki Müslüman topluluklara ve İslami hareketlere dair dikkat çekici bir panik havasını yansıtıyor. Yazı Avrupa İslamileşiyor, Şeriat Yolda başlığını taşıyor ve Müslüman Kardeşler Hareketi'ni Avrupa'nın siyasi ve sosyal dokusu açısından tırnak içerisinde tehdit olarak sunuyor. Ancak yazının satır aralarına bakıldığında yalnızca bir güvenlik uyarısı değil, aynı zamanda İsrail'in Avrupa siyasetine yönelik yeni bir müdahale stratejisi de seziliyor. Yazıda Müslüman kardeşlerin Avrupa'da gençlik örgütleri, yardım kuruluşları ve kültürel yapılar üzerinden faaliyet gösterdiği, bu yapılar aracılığıyla İslami bilinci artırmayı ve siyasi meşruiyet elde etmeyi hedeflediği ileri sürülüyor. Siyonist yazar Blanga, Batılı istihbarat birimlerinin bu stratejiyi aşağıdan yukarıya İslamileşme olarak tanımladığını hatırlatıyor. Yazının dili yalnızca bir güvenlik değerlendirmesi değil, aynı zamanda genel anlamda İslam dinini hedef alıyor. Blanga'nın yazısının en kritik kısmı ise İsrail'in bu tırnak içerisinde İslamcı tehdit üzerinden Avrupa ile bağlarını yeniden kurabileceği iddiası. 7 Ekim 2023 sonrası Avrupa kamuoyunda giderek vahşi bir işgalci olarak algılanan İsrail bu olumsuz algıyı tersine çevirmek ve Batı nezdindeki eski konumunu yeniden tahkim etmek istiyor. yazar, İsrail'in Hamas'a karşı mücadele tecrübesi sayesinde Avrupa'daki ihvan ağlarını çözümleme, finansal kaynakları takip etme ve bu tür yapılarla mücadele etmede doğal müttefik olduğunu savunuyor. Buradaki mesaj açık elbette. İsrail kendisini Avrupa'nın radikal İslam'a karşı savunma kalkanı olarak yeniden pazarlıyor tabir caizse. İsrail medyası ve kamuoyunun nabzını en iyi tutan isimlerden olan Ürdünlü gazeteci Yasir Zaatir, bu tür söylemlerin temel hedefinin siyasi İslam'ı kriminalize ederken geniş Müslüman toplulukları da zan altında bırakmayı amaçladığını söylüyor. Müslüman kardeşler tehdidi şeklindeki soyutlamalar Avrupa'daki milyonlarca Müslümanın sosyal, kültürel ve dini haklarını hedef alan politikaların önünü açabileceği uyarısında bulunuyor. Yasir Zaatir ayrıca bu tarz metinlerin sadece ihvan hareketini değil, onun sosyo-dini zeminini oluşturan İslam'ın kamusal görünürlüğünü de tehdit olarak kodladığına dikkat çekiyor. Tıpkı Tunuslu eski diktatör Zeynel Abidin Bin Ali'nin benimsediği sivrisinekleri yani dini radikalleri kurutmak için bataklığı yani İslam'ı kurut yaklaşımı gibi bu metinde de dini, kültürel ve toplumsal dindarlığı hedef olarak çevrelemektedir, diyor. İsrail'in ihvan ve İslam karşıtı bu söylemin yalnızca bir güvenlik stratejisi değil, aynı zamanda ideolojik bir savaşın parçası olarak okumak gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. İhvan sendromu artık yalnızca bir iç politika argümanı değil, ihraç edilen, bulaşıcı hale gelen bir jeopolitik silah niteliğinde adeta. Ancak modern tarihin tanıklığı gösteriyor ki, İslam her dalga baskıdan sonra daha dirençli, daha örgütlü ve daha bilinçli bir şekilde yoluna devam etti. 11 Eylül sonrası süreç bunun en çarpıcı örneği olsa gerek. Kısacası İsrail'in Avrupa'daki Müslümanlara dair söylemi yalnızca bir istihbarat uyarısı değil. Aynı zamanda kendi krizini örtme, yeni dostlar edinme ve küresel düzlemde yeniden meşruiyet kazanma arzusunu yansımasıdır. Haziran 2025'te Paris'te düzenlenecek uluslararası konferans, dünya kamuoyunda İsrail-Filistin çatışmasına dair yeni bir barış girişimi olarak lanse ediliyor. Ancak konferansın içeriğine dair basına sızan bilgiler, bu sürecin gerçek bir çözüm iradesinden çok mevcut statükoyu sürdürmeye ve direnişi bastırmaya yönelik taktiksel bir hamle olduğunu gösteriyor. Fransız yetkililerinin açıklamalarına göre konferansın temel hedefleri arasında Hamas'ın silahsızlandırılması, rehinelerin serbest bırakılması, Mahmut Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin reforma edilerek Gazze'ye yeniden yerleştirilmesi ve belirsiz bir gelecekte sadece o da ihtimal olarak tanımlanan iki devleti çözüm vizyonu yer alıyor. Fransa'nın bu yaklaşımı sahada yaşanan gerçeklikten son derece kopuk. İki devletli çözüm, bizzat İsrail'in yasama organı Knesset tarafından reddedilmiş bir seçenek. İşgal altındaki topraklarda her geçen gün yeni Yahudi yerleşimleri inşa edilmekte. Doğu Kudüs ve Batı Şeria sistematik olarak ilhak edilmekte. İsrail çözüm için değil, fiili genişleme ve demografik tasfiye için çalışıyor. Bu bağlamda Fransa'nın öncülük ettiği konferans aslında sahadaki direnişi ve elde ettiği kazanımları bertaraf etme çabasının diplomatik kılıfına bürünmüş hali gibi görünüyor. Silahsızlandırma söylemi İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı yıkım ve soykırımın üzerine direnişi etkisizleştirme stratejisinin bir parçası aslında. Hamas'ın silah bırakması talebi aslında Filistin'in teslim olması anlamına da geliyor. Üstelik Paris bu planı sunarken iki devletli çözümü ciddi bir hedef olarak değil, bir ihtimal olarak sunuyor. Bu yaklaşım çözümden çok mevcut tabloyu kalıcılaştırmayı hedefliyor. Dahası Fransa'nın Filistin yönetimini Gazze'ye döndürme hedefi, halk nezdinde meşruiyetini yitirmiş ve yıllardır seçim yapılmayan Ramallah yönetimini halk iradesi dışında yeniden dayatma girişimi olarak değerlendiriliyor. Arap medyasına yansıyan değerlendirmelerde bölge uzmanları bu süreci yeni bir uyuşturma oyunu, uluslararası meşruiyet kazandırmış bir oyalama olarak tanımlıyor. İsrail'in sahadaki uygulamalarına hiçbir somut müdahale yapılmazken, direnişin silahsızlandırılması ve Filistin'in iç işlerine dış müdahale önerilmesi çözüm değil, tahakküm anlamına geliyor. Nitekim Filistinli analistlerin bir kısmı bu tarz konferansların Oslo süreci gibi tarihi başarısızlıklara benzediğini ve direnişin sebep olduğu dengeyi bozmaya dönük olduğunu savunuyor. Bu anlamda Fransa'nın tarafsız bir arabulucu değil, Batı'nın İsrail lehine uyguladığı siyasi mühendisliğin parçası olduğu yönündeki kanaat güç kazanıyor. Velhasıl Fransa'nın bu girişimi gerçek bir barış zeminini inşa etmekten çok uzak. Konferansın odağı işgalin sona erdirilmesi veya uluslararası hukukun işletilmesi değil, yalnızca direnişi etkisizleştirmek ve İsrail'in lehine yeni bir bölgesel dizayn gerçekleştirmek. Bu nedenle Filistin kamuoyu bu tür konferansları çözüm değil, yeni bir tiyatro sahnesi olarak okuyor. Direnişin gücünü yok sayan, halkın iradesini görmezden gelen ve işgalin güvenliğini merkeze alan hiçbir çözüm önerisi bölgede kalıcı barışı sağlamayacak. İsrail'in Gazze şeridine yönelik 600 günü aşkın süredir devam eden ablukası, bombardımanı ve sistematik aç bırakma politikalarına rağmen Filistinli direniş güçleri işgal ordusuna karşı şiddetli çatışmalar yürütmeye ve etkili operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Filistinli gruplar bu operasyonların 7 Ekim 2023'ten bu yana süren ve ABD desteğiyle yürütülen soykırım niteliğindeki İsrail saldırılarına bir yanıt olduğunu vurguluyor. Bu arada Washington'da yaşanan sürpriz gelişmeler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu bir hayli endişelendirmiş gözüküyor. İsrail kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde İsrail yanlısı bilinen bazı üst düzey isimlerin görevden alınması işgal devletini rahatsız etti. 7 Otahronot gazetesine konuşan kaynaklar bu görevden almaların ABD-İsrail ilişkilerindeki derin çatlağın işareti olduğunu belirtiyor. Görevden alınanlar arasında İran dosyasında uzmanlaşmış İsrail'i bir danışmanın da bulunduğu belirtiliyor. Netanyahu'nun Trump'ın çevresindeki izolasyonist eğilimlerin artmasından ve bu kişilerin İsrail'in ABD'yi savaşa sürüklediğine dair Trump'ı ikna etme çabalarından ciddi bir şekilde rahatsız olduğu kaydediliyor. Evet sevgili dinleyenler, Gazze gündeminden geçiyoruz Suriye gündemine. Bu hafta Suriye gündeminde ön plana çıkan birçok önemli gelişme var. En sıcağından başlarsak 3 Haziran gecesi İsrail'in işgali altındaki Golan tepelerinden İsrail mevzilerine yönelik 2 Grad füzesi atıldığı ileri sürüldü. Akabinde İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine yönelik yoğun hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail mevzilerine yönelik saldırıyı Şehit Muhammed Eddaif Tugayları adlı yeni bir silahlı grup üstlendi. İsrail tarafından yapılan açıklamalarda saldırılardan Suriye rejiminin sorumlu olduğu vurgulandı. Peki kim bu grup, neden şimdi ve bu gelişmeler bölgesel dengeleri nasıl etkileme potansiyeline sahip? 3 Haziran'da İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde meydana gelen füze saldırısını üstlenen Şehit Muhammed Eddaif Tugayları adlı yeni bir silahlı grubun ortaya çıkışı, bölgede zaten kırılgan olan dengeleri daha da sarsma potansiyelini taşıyor. İşgal ordusu saldırının Suriye'nin güneyindeki Dera bölgesinden yapıldığını belirtirken, grup adına konuşan bir temsilci bu hamlenin Gazze'deki katliamlara misilleme olduğunu ve saldırıların İsrail'in operasyonlarını durdurana kadar süreceğini açıkladı. Grup ismini Ocak 2025'te hayatını kaybeden Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının efsanevi lideri Muhammed Eddaif'ten alıyor. Peki direniş gerçek bir direniş mi, bölgesel istihbarat operasyonlarının bir hamlesi mi? El Cezire'ye konuşan İsrail uzmanı Muin Mustafa'ya göre bu yeni silahlı oluşum İsrail'in güvenlik hegemonyasına karşı yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Mustafa, İsrail'in Lübnan ve Suriye cephelerinde askeri başarılar elde etmiş olmasına rağmen bu başarıların siyasi bir vizyonla desteklenmemesi nedeniyle kontrolü kaybetme riski taşıdığını vurguluyor. Bu anlamda yeni grup İsrail'in güvenlik algısını ve caydırıcılığını test eden bir unsur olabilir. Ancak meseleye daha temkinli yaklaşanlar da var. Suriyeli siyaset bilimi profesörü Kamil Abdu bu yeni grubun arkasında İran gibi bölgesel aktörlerin istihbarat servislerinin olabileceğini, esas amacın ise Suriye ile ABD arasında süregelen diplomatik yakınlaşmayı sabote etmek olduğunu ileri sürüyor. Abdu'ya göre bu Suriye'yi yeniden istikrarsızlığa sürükleme çabasının bir sonucu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın doğrudan Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşara'yı tehdit ederek her saldırının bedelini ödeyecek açıklaması yapması, Tel Aviv'in bu saldırıları yalnızca silahlı gruplara değil, doğrudan Şam yönetimine fatura etmeye hazır olduğunun sinyali olarak yorumlanıyor. Lübnanlı askeri uzman Tuğgeneral Elias Han'la saldırıyı askeriden çok siyasi olarak nitelendiriyor. Ona göre Golan'a atıldığı iddia edilen füzeler İsrail'in askeri varlığını tehdit edecek güçte değil ama çok güçlü bir mesaj taşıyor. Bu mesaj ya Gazze'deki savaşın Suriye cephesine yayılabileceği ya da Suriye'nin bölgesel pozisyonunun yeniden hedef alınabileceğini gösteriyor. İsrail'in Golan üzerindeki kontrolünü bölgesel tehdit algısıyla gerçekleştirdiğini hatırlatan Han'la, Tel Aviv'in Suriye'ye yalnızca sınıra yakın bir tehdit olarak değil, İran, Türkiye ve Lübnan ile olan daha büyük bölgesel denklem çerçevesinden bakıldığını vurguluyor. Velhasıl Muhammed Eddaif Tugaytları adlı grubun ortaya çıkışı sadece bir askeri saldırı değil. İsrail, Suriye sınırında yeni bir dinamiğin habercisi olabilir. Bu gelişme Gazze'deki savaşın yankılarının coğrafi olarak nasıl genişleyebileceğine dair önemli bir ipucu niteliğinde. Aynı zamanda Suriye'nin kırılgan toparlanma sürecinin sabote edilmesi riski Şam yönetimini yeni bir güvenlik açmazıyla karşı karşıya bırakıyor. Eğer bu tür saldırılar süreklilik kazanırsa Golan cephesi yeniden sıcak bir çatışma alanına dönüşebilir. Bu olay İsrail'in güvenlik doktrininde derin bir belirsizliğin işareti olabilirken aynı zamanda Suriye'nin güneydeki aktörlerin yeniden yapılanma sürecinde nedenli dış müdahaleye açık olduğunu da gözler önüne seriyor. Bölgedeki her kurşun yalnızca hedefini değil, diplomatik dosyaları da delip geçebiliyor sevgili dinleyenler. Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde şekillenen yeni Orta Doğu politikası sahada önemli kaymalar doğurmuş gözüküyor. Bu değişimin en dikkat çekici adreslerinden biri ise hiç şüphesiz Suriye. Washington, Suriye denkleminde İsrail'in değil Türkiye'nin başat aktör olarak konumlandığı yeni bir jeopolitik düzenlemeye yöneliyor. İsrail basınında da yankı uyandıran bu gelişmeler yalnızca bir diplomatik rota değişikliği değil, aynı zamanda bölgedeki güç hiyerarşisinin yeniden şekillenmesi anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan kökenli ve Türkiye ile yakın ilişkileriyle tanınan Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı Suriye özel temsilcisi olarak ataması bu yönelimin sembol adım olarak görülüyor. Haris gazetesi yazarı Ben Samuel'e göre bu atama Washington'ın artık Suriye'de Tel Aviv'in değil Ankara'nın beklentilerine öncelik verdiğinin açık göstergesi. İsrail'in önde gelen analistleri Washington'ın bu yöneliminden rahatsız. Özellikle ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden İsrail yanlısı Şahin isimlerin tasfiye edilmesi, yine Gazze, Yemen ve İran gibi dosyalarda ABD'nin İsrail yerine müzakereyi önceleyen diplomasiye yönelmesi gibi nedenler gösteriliyor. Türkiye'nin Suriye'de fiilen kontrol ettiği bölgelerin kurumsallaşmasına göz yumulması, işgal devletinde ABD bizi yalnız bırakıyor algısını güçlendiriyor. İsrail Politika Forumu'ndan Michael Koblov'un ABD Suriye'de Türkiye'yi birincil oyuncu olarak kabul etti açıklaması bu algının kurumsal zemine oturduğunu gösteriyor. Bu arada ABD'nin Eylül'de New York'ta yapılacak BM Genel Kurul toplantısına katılabilmesi için Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara'ya vize vermeye karar verdiğini belirtelim. Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara, BM Genel Kurulu'nda 1967 yılından sonra konuşma yapan ilk Suriye Devlet Başkanı olacak. Evet, Suriye gündemine dair dikkat çeken bir diğer gelişme, Suriye'deki silahlı grupların orduya katılmaları için başlatılan süreç devam ediyor. Terör örgütü SDG-YPG ilk etapta Suriye ordusuna katılma sürecinden muaf tutulmuştu. Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu komite pazar günü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan SDG içindeki silahlı güçlerin Suriye ordusu içine dağılmaları konusunda yine bir karar çıkmadı. Entegrasyon çalışmalarını yakından izleyen Ankara, yıl sonuna kadar PYD-SGD içindeki silahlı güçlerin dağılmaması durumunda Suriye ordusu ile birlikte askeri harekat seçeneği üzerinde duruyor. Güvenlik kaynakları Suriye'de tek silahlı güç Suriye ordusu olmalı, hiçbir güç blok olarak ordu içinde yer almamalı. Entegre olmuyorsa Suriye hükümeti gerekeni yapacak, Türkiye'de buna destek olacak görüşü dillendiriliyor. Peki PYD ve onun üç şemsiye yapısı olarak SDG Suriye'de ne yapmak istiyor? Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerden hareketle Suriye'nin kuzeyinde etkin olan PYD'nin geçici kazanımlarla yetinmek yerine uzun vadeli bir özellik hedefini benimsediğini söylemek mümkün. ABD ile stratejik işbirliği, Şam rejimiyle zaman kazandıran müzakereler ve yerel kurumsallaşma süreci bu hedefin yapı taşlarını oluşturuyor. PYD, Suriye destekli Suriye Milli Ordusu ile süren çatışmaları kendi meşruiyeti için bir savunma zemini olarak kullanıyor. Aynı zamanda Batı, Körfez ve İsrail gibi aktörlerle temas kurarak uluslararası alanda konumunu pekiştiriyor. Yerelde ise SDG ve SDG gibi yapılar aracılığıyla adeta bir devletçik kurmuş durumunda. Güçlü bir orduya dönüşen SDG ve zaman zaman Barzani çizgisine yakın Kürt gruplarla sürdürülen diyaloglar PYD'nin hem iç hem dış meşruiyetini açıkçası güçlendirmiş gözüküyor. Silahsız bir dönüşüm yerine silahlı gücünü koruyan ve fiili özelliğini kalıcılaştıran bir yapı inşa ediyor. Bölge uzmanı Serhat Ekmen'in PYD nereye koşuyor, silah bırakma mı, özellik mi, defakto devlet mi başlıklı analizinde PYD'nin mevcut durumu ve muhtemel yönelimleri kapsamlı şekilde ele alınıyor. Serhat Ekmen'in değerlendirmesine göre PYD'nin geleceği 3 temel eksen üzerinde şekilleniyor. Silah bırakma, özellik yani federal yapı ya da fiili devleşme. Ancak mevcut dinamikler ışığında PYD'nin bu yollar arasında daha gerçekçi ve kalıcı gördüğü tercihi ademi merkeziyetçi bir yapı içinde özerk yönetimi kurumsallaştırmak olarak öne çıkıyor. Serhat Erkmen'e göre PYD silah bırakmayacak. PKK'dan görünürde ayrışsa da ideolojik çizgiden vazgeçmeyecek. Ancak Suriye içinde özerk, kurumsallaşmış bir yönetimle uluslararası meşruiyet arayışına devam edecek. Bu süreçte hem Şam'la hem Batı'yla hem de zaman zaman Türkiye ile pazarlık içinde olacak. Suriye'de Mart ayında imzalanan PYD-Şara anlaşması ilk bakışta bir ateşkes ve işbirliği çabası olarak sunulmuştu. Ancak gelişmeler bu anlaşmanın çok daha karmaşık bir denklem üzerine kurulu olduğunu ortaya koyuyor. Tarafların resmi söylemleriyle sahadaki gelişmeler arasındaki fark Suriye iç savaşının yeni bir evreye girdiğini gösteriyor. Peki tarafları bu uzlaşmaya götüren sebepler neydi? Ve daha da önemlisi bu anlaşmanın bölgesel ve uluslararası yansımaları neler olabilir? Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara PYD ile anlaşmaya gitmeye bir anlamda mecbur bırakıldığı deniliyor. Peki bu tespit nasıl temellendiriliyor? Ekonomik çıkış tehdidi. Ülke tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. PYD'nin elinde tuttuğu petrol ve tahıl kaynakları rejimin hayatta kalması için kritik önemde. Bu kaynaklara yeniden erişim Şara için vazgeçilmezdi. Çok cepheli ayaklanma riski. Laskiye ve Tartus'ta yaşanan isyanlar rejimin kontrol kapasitesini sorgulatacak boyuta ulaştı. Aynı anda doğuda PYD ile çatışma riski Şara için felaket senaryosu demekti. Meşruiyet krizi ve Batı baskısı, sahil bölgesindeki ayaklanmalarda yaşanan sivil ölümler Şara yönetimini uluslararası alanda daha zayıflattı. Batı'da meşruiyet kazanmak için PYD gibi Batı'nın tanıdığı bir aktörle işbirliği kaçınılmaz hale geldi deniliyor. Şara yönetiminin PYD ile masaya oturmasının gerekçeleri arasında zikredilen nedenler bunlar sevgili dinleyenler. Peki PYD'nin yeni Suriye yönetimiyle neden anlaşma gereği duyduğu sorusuna ilişkin neler söyleniyor? PYD tarafı bu anlaşmayla yalnızca bir taktiksel geri çekilme değil, uzun vadeli stratejik kazanımlar elde edeceğini düşündü. YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu örgüte silah bırakmadan kalıcılaşma fırsatı sundu. Bu aynı zamanda uluslararası tanırlılık açısından da avantaj sağladı. PYD açısından meseleye bakıldığında Şam'la yapılan anlaşma Türkiye'nin muhtemel büyük operasyonlarını geçersiz bırakırken sorunun artık Şam'ın iç meselesi olduğu tezini güçlendirdi. Yine PKK'nın ilan ettiği ateşkes ve Batı'nın çelişkili mesajlar arasında PYD zaman kazanarak durumu analiz etme ve uygun pozisyon alma fırsatı yakaladı. Velhasıl sahada ve diplomasi sürecinin ortaya koyduğu bir gerçek var ki PYD hedeflerinden vazgeçmiş değil. Suriye hükümeti ise sadece zamana oynuyor. Şara gücünü konsolide edene kadar PYD'yi tolere edecek. Sonrasında ise dengeyi yeniden kurmaya çalışacak. Bu bölümü yine bölge uzmanı Serhat Erkmen'in şu değerlendirmesiyle sonlandıralım sevgili dinleyenler. PYD'nin hedefi son derece net. Suriye hükümetinin zaaflarından yararlanarak asıl hedefi olan Adem'i merkeziyetçi bölgeyi kurmak için zamanı oynamak. Bunun için bir yandan Şara'yı ve Suriye hükümetini dışarıya karşı eleştirirken diğer yandan anlaşma yapmaktan çekinmiyor. Üstelik varlığının devamının üç şeye bağlı olduğunu görüyor. Batı'nın desteği, Şara'nın güçlenmemesi ve Türkiye'nin sabrı. Üçünden birini kaybetmesi PYD'nin projesinin çökmesine neden olabilir. Fakat en azından şimdilik hedefine ulaşmak için şartların ve zamanın yanında olduğunu düşünüyor. Bu nedenle görünüşte her türlü tavizi vermeye hazırken gerçekte varlığını zayıflatacak hiçbir adım atmıyor. Evet, Serhat Erkmen'in bu değerlendirmesiyle Suriye gündemine ilişkin bu bölümümüzü de sonlandırmış oluyoruz sevgili dinleyenler. Geçiyoruz Ukrayna gündemine. Ukrayna'nın 2 Haziran sabahı başlattığı ve Örümcek Ağı adını verdiği insansız hava aracı operasyonu Rusya'nın 4 ayrı askeri hava üssünü hedef almıştı. Saldırı sonucunda Ukrayna istihbaratının açıklamasına göre 41 Rus bombardıman uçağı imha edildi ya da ağır hasar gördü. İstanbul'da gerçekleşen ateşkes müzakereleri öncesi Ukrayna'nın bu son derece sofistike ve başarılı operasyonu bu haftanın en çok konuşulan gelişmelerinden biriydi. Operasyon Avrupa medyasında sadece askeri başarı değil, aynı zamanda Batı-Rusya-Ukrayna üçgeninde stratejik dengeleri yeniden şekillendirebilecek nitelikte bir gelişme olarak yorumlandı. Peki bu başarılı operasyon gerçekten bir zafer mi yoksa geçici bir rahatlama mı? Almanya'dan Süddeutsche Zeitung gazetesi bu saldırının stratejik dengeyi değiştirecek kadar güçlü olmadığını savunuyor. Gazeteye göre Rusya'nın başka uzun menzilli bombardıman uçakları hala aktif durumda ve Ukrayna'nın karşısında hem sayısal hem lojistik anlamda ezici bir kuvvet bulunuyor. 640 bin Rus askeri sahadayken ve Ukrayna ciddi asker sıkıntısı çekerken bu operasyonun sembolik bir zafer olmaktan öteye geçip geçmeyeceği şüpheli diyor. Almanya'dan Süddeutsche Zeitung gazetesi. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica saldırının Putin'in iç siyasi prestijine zarar verdiğini ve bunun nükleer yanıt ihtimalini artırdığını yazıyor. Gazeteye göre saldırıya ait görüntülerin kamuoyuna yansıması Kremlin'in stratejik caydırıcılığına ciddi bir darbe indirdi. Son olarak Rus tarihçi ve siyaset bilimci Sergey Medvedev Facebook paylaşımında bu gelişmenin askeri paradigmayı kökten değiştirdiğini ifade ediyor. 20. yüzyılın milyarlarca dolarlık stratejik silahları artık birkaç bin dolarlık dronlar karşısında savunmasız. Rusya gibi devasa bir coğrafya bile artık güvenli değil diyen Medvedev, bu saldırının doğrudan Rus askeri gücüne değil onun sembolik meşruiyetine yönelik olduğunu belirtiyor. Ukrayna'nın gerçekleştirdiği Örümcek Ağı operasyonu sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Batı-Rusya-Ukrayna üçgeninde stratejik dengeleri yeniden şekillendirebilecek bir gelişme olarak okunuyor. Dediğimiz gibi Avrupa medyasında sevgili dinleyenler, Avrupa basınında yükselen bu sesler bu saldırının gelecekte savaş anlayışını, güvenlik doktrinlerini ve diplomatik pazarlıkları kökten etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Artık savaşlar yalnızca cephelerde değil, lojistik zincirlerde, kamuoyunlarında ve algoritmalarda kazanılıyor. Evet, programımızın sonuna gelirken başta siz değerli izleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz sevgili dinleyenler. Bu bayramın, paylaşımın, dayanışmanın ve merhametin yeryüzünde yeniden dirilişe vesile olmasını temenni ediyoruz. Ancak gönüllerimiz elbette oldukça buruk. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı, dökülen masum kanlar, yitirilen canlar ve yerle bir edilen hayatlar hepimizin yüreğinde derin yaralar açıyor. Dualarımız bayram sabahına yıkım ve zulümle uyanan kardeşlerimizle elbette. Temennimiz odur ki bu mübarek bayram Gazze başta olmak üzere zulmün gölgesinde kalan tüm coğrafyalarda barış, adalet ve insanlık onurunu geri getirir. Bayramlar umutların yeniden yeşerdiği, kalplerin bir araya geldiği günler. Umut ediyoruz ki bir sonraki bayramı daha adil, daha huzurlu, daha insani bir dünyada karşılayabiliriz. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu bir bayram diliyoruz sevgili dinleyenler. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Evet sevgili dinleyenler, bir sınır ötesi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bayramdan sonra görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.